Herkese merhabalar. 8 ay sanıyorum, 8 ya da 9 ay oldu yeni bir bölüm çekmeyeli. Aslında tamamen bir podcast kanalım olduğunu dahi unutmuştum diyebilirim. İşte burada hayatın koşuşturması, yüksek lisans tezim üzerine çalışıyor olmam vesaire. Bunlar tabii ki etken oldu yani. Yeni bir bölüm çekmemem üzerine. Aslında tabii ki çok farklı planlarım vardı. İşte YouTube kanalı açmak gibi vesaire. Yani onları gerçekleştirebilirim ama yeterli motivasyona sahip miyim? Bu konuda emin değilim yani. Bu yüzden bu plan ne kadar söz vermiş gibi olsam da şu an için öyle bir enerjim ve motivasyonum yok maalesef. Ama en azından şey diye düşündüm yani bir merhaba diyeyim hem aradan uzun zaman geçti. Ve belki de kısaca neler yapıyorum, buradaki hayatım nasıl ilerledi bu 8-9 ay içerisinde. Hem bunun hakkında konuşurum diye düşündüm hem de sizlere de bir selam vermiş olurum diye düşündüm. Buradaki hayatım çok güzel gidiyor. İlk yılım yüksek lisansa bitti. Ve bundan sonraki yıl aslında konum üzerine yine tabii ki yazmaya başladığımız bir süreçteyiz. Yani yüksek lisans tezimizi. Ama işte bundan sonra artık tamamen belki de tez üzerine yoğunlaşacağım. Onun dışında tabii ki kendimi birçok alanda geliştirdiğimi düşünüyorum. Japonya'dayım ve tabii ki her gün farklı bir şey, farklı yerlere gidiyorum, farklı insanlarla tanışıyorum ve farklı şeyleri deneyimliyorum. Ve tabii ki toplum içerisine daha fazla girme fırsatım oluyor. Ve kitabi olarak öğrendiğim bilgileri gündelik hayata test etme, sınama imkanım oluyor ve bence bu çok değerli bir şey yani. Ben en büyük gelişim tabii ki birincisi dil olarak oldu. Şu anki Japonca seviyemle ilk geldiğim zamanki tabii ki hiçbir şekilde bir değil. Çünkü birçoğunuz belki yurt dışına gittiğinde bunu deneyimlemiştir yani. Çok ne kadar iyi bilseniz de sokakta konuşulan, işte gittiğiniz bölgede konuşulan dil kesinlikle aynı değil. Yani insanların ağzından çıkan hızda ve farklılıkta bir şeyi çalışmıyorsunuz gitmeden önce. O yüzden tabii ki yeni bir, işte Kyoto'da yaşıyorum ve buranın kendine ait bir lehçesi var. Ve bunu tabii ki biraz derslere katılarak, Kyoto lehçesi üzerine derslere katılarak okuldaki ve buradaki tabii konuşulan lehçe olduğu için onları kendim çalışarak gerek dışarıda da tatbik ederek aslında şu anda konuştuğum şey asimile mi diyeyim, ne denir buna? Birazcık şey oldum yani adapte olduğum lehçe Kyoto lehçesi. Yani belki 8 aydır falan yani ilk geldiğimden beri çalışıyorum. Ve artık hani yavaş yavaş çünkü çevrenizdeki İnsanların %90'ı buralı olunca bu lehçeye alışıyorsunuz ve yavaş yavaş aslında bu lehçede konuşmaya başlıyorsunuz. Yani normal resmi yazı dili tabii ki herkesin aynı. Yani resmi bir evrakta ama konuşulan dil farklı. Ve burada şey gibi bir şey de yok. Yani Türkiye'de ben mesela onu da fark ettim birazcık. Tabii ki belli oranda insanlar, farklı yöreden gelen insanlar ortak olarak anlaşmak için tabii ki resmi standart Japonca'da konuşuyorlar ama kendi aralarında veya yakın bölgeden gelen kişilerle kendi lehçelerinde konuşuyorlar ve bu dışarıdan da şey olarak algılanmıyor. Yani hani bizde vardı ya köylülük, bilmem nelik vesaire gibi. Öyle bir şey söz konusu değil. Daha çok zenginlik gibi algılanıyor. Ve benim bulunduğum yer Kansai bölgesi ve aslında Japonya'da iki ne diyelim birbiriyle yarışan diyelim kültürel anlamda işte her yönden aslında yemek yönünden eğlence sektörü yönünden her yönden birbiriyle yarışan iki bölge var en fazla öne çıkan diyelim. Birincisi başkentinde bulunduğu Tokyo, Kanto bölgesi. İşte Kanto bölgesinde farklı prefektürlükler var ama merkezi Tokyo ve Tokyo kültürünün merkezi. Ve buradaki hayat aslında bu ne diyelim merkez üzerinden şekilleniyor. Kansai bölgesi ise aslında Kanto gibi tek bir merkez üzerinden değil ama ortak yönleri olan Kyoto, Osaka ve Kobe üzerinde şekillenen bir bölge ve buranın aslında hem kendilerine ait yani Kyoto'nun, Osaka'nın ve Kobe'nin kendine ait lehçeleri olmakla birlikte Kansai bölgesinde ortak olarak konuşulan bir Kansai lehçesi de var yani. Herkesin ortak olarak birbirini anlayabileceği standart bir Kansai lehçesi de var. Ve işte ne diyordum? Bu iki bölge Kanto ve Kansai aslında bir rakip gibi birbiriyle belirli oranda yarışan iki bölge. Aslında birbirlerine hayran da olan bir bölge karşılıklı olarak. Çünkü Kansai aslında yemek kültürü çok daha gelişkin. Ve stereotipik Japon yemeklerinin birçoğu aslında Kansai bölgesinden çıkıyor. Ve tabii ki Kyoto özelinde konuşmam gerekirse Kyoto 1800'lere kadar 1800'ün sonları yani 19. yüzyılın sonlarına kadar aslında imparatorun ikamet ettiği ve Japonya'nın resmi başkenti olarak kabul edilmiş bir bölge. Ama işte 14. yüzyıl, 13-14. yüzyıldan beri de çift başlılık de diyebileceğimiz yani imparatorun yanında bir de askeri bir ne diyelim junta yönetimi gibi. Aslında imparator sadece sembolik görevleri olan ama tabii ki belli oranda bir politik gücü de olan bir yönetici. Ve bunun yanında da işte 14 ve 13. yüzyıllardan beri süregelen bir shogun yönetimi var. Yani baş komutan ve onların aslında ikamet ettiği yer bu dönem o dönemde diyelim. İmparator Kyoto'da ikamet ederken bu askeri yönetim aslında gerçek politik gücü bulunduran yönetim 13-14. yüzyıldan beri Tokyo'da o dönem Edo denilen ilde, il diyelim artık ne diyelim, bölgede ikamet ediyor. Ve buradaki aslında Tokyo dediğimiz günümüz Tokyo'suna denk geliyor. Bu bölge Tokyo biraz daha ne diyelim askeri kültürün olduğu, biraz daha mesela Kyoto daha rafine bir bölge ama Tokyo biraz daha sert bir bölge. Hem iklim olarak bir tık daha sert bir iklime sahip hem de işte askeri yönetimin, askeri garnizonun bulunduğu bölge olduğu için buradaki kültür de farklı bir farklı kaynaklardan beslenmiş. Yemek kültürü de tabii ki hakeza öyle ama Kyoto biraz imparatorun 1819. yüzyıl sonlarına kadar imparatorun ikamet ettiği ve resmi başkenti olduğu için daha ne diyelim o şatafatlı diyebileceğimiz bir bölge. Bu yüzden biraz daha rafine kültürün yoğunlukta olduğu ve çok zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yapan bir bölge. Ve Kyoto'da konuşulan aslında lehçe, yani ortak bir Kansai lehçesi var Kansai bölgesi ama Kyoto'da aslında Japon dilinin de merkezi olarak etkilendiği yani ana çekirdeğini oluşturan Kyoto lehçesi ve bunun özelinde Kyoto dili denebilecek aslında lehçeyi de aşan bir şekilde Japonya'nın farklı bir varyantı konuşuluyor. Ve aslında İmparator ailesinin de Tokyo'ya, İmparator Tokyo'ya 19. yüzyıl sonunda başkent resmi olarak da Tokyo olduktan sonra Meiji Restorasyonu'ndan sonra imparatorlar Kyoto'da yaşadığı için tabii ki sarayda da Kyoto lehçesinin bir saray versiyonu konuşuluyor. Ve Meiji İmparator, ilk imparator Tokyo'ya taşınan imparatorlardan ve aslında İmparator Meiji'nin günlüklerinde çocukken demeyelim de gençliğinde tuttuğu günlüklerde de açık bir şekilde aslında Kyoto lehçesi konuştuğunu görüyoruz. Tabii zamanla Edo'ya taşınınca Edo bölgesinin Kanto Japoncası, yani bugünkü standart Japoncanın temeli olan Japonca konuşuluyor ve yavaş yavaş aslında bugünkü imparatorlar da bu şekilde yavaş yavaş aile olarak nesilden nesile o Kyoto lehçesini kaybediyorlar ve o bölgenin Kanto lehçesine geçiyorlar ve bu yüzden de aslında bugün konuşulan standart Japonca da Tokyo bölgesinden geliyor. Ama Kyoto'da yaşayan özellikle Kyoto'nun gerçekten saraya yakın bölgelerin, yani bizim sur içimiz gibi düşünelim. Bu bölgede yaşayan insanlar aslında belki 8-9-10 nesilde Kyoto'lular, belki daha fazla. Ve onlar özellikle yaşlı kesim biraz daha tabii yoğun. Bunun nasıl diyelim? Tabii ki herkes Kyoto lehçesi konuşuyor. Ancak özellikle bu tür saraya yakın bölge, Suriçi gibi farz edebileceğiniz bölgede yaşayan insanlar gerçekten Kyokotoba dediğimiz Kyoto dili denebilecek o daha debdebeli olan dili konuşuyorlar. Ve benim de aslında geçen dönem girdiğim derslerde öğrendim. Kyoto dili üzerineydi ve çok daha rafine, çok daha aksan olarak da değişik tabii ki standart Japonca'ya göre ve farklı kelime haznesine, farklı gramer kurallarına sahip ve şöyle de bir şey var, bence bu çok ilginç. Kyoto'da yaşayan tabii ki Kyoto yani neredeyse 11 yüzyıl boyunca Japonya'nın başkenti olmuş bir yer, imparatorun yaşadığı bir yer ve zengin ailelerin, aynen biraz neye benzetebiliriz bunu? Versailles şehrine benzetebiliriz. Aristokrat ailelerin de yaşadığı bir şehir olduğu için burada yaşayan halk tabii ki saray modalarından etkileniyor. Ve aslında gündelik hayatta karşılaştığı herkes aşağı yukarı önemli siyasi ve askeri pozisyonlarda olduğunu düşünün. Normal bir insansınız o dönemde Kyoto'da yaşayan. Ve bundan dolayı da aslına bakarsanız her konuştuğunuz, her rastladığınız insan size bir şekilde etki edebilir. İyi veya kötü yönden. Bu yüzden bu insanlarla konuşurken biraz daha politik bir tavır içerisine girip söyleyeceğiniz ya da kişisel düşüncelerinizi ya da duygularınızı direkt olarak değil de karşıya sezdirmeye çalışaraktan biraz daha dolambaçlı yollardan, daha hani şey deriz ya, politik konuşma deriz ya, o da iyi, o da iyi gibisine böyle. Daha işte Japonca'da enkyoku denilen biraz daha dolambaçlı yollardan götürerek konuşma geleneği var ve bu da biraz daha dile ironik bir anlam da katıyor. Bu yüzden Kyoto lehçesi dendiği zaman insanların normal standart bir Japon'un zihninde biraz böyle korkutucu, çünkü anlam tam değil, yani anlam biraz daha muğlak ve karşıdaki sizi över gibi görünürken aslında çok kötü şeyler de ne diyelim, çok sert söylemler de olabilir mesela, böyle bir elastikiyete sahip bir dil. Bu yüzden de bu noktada da bence çok ilginç bir dil kullanımı var mesela. Örnek vermem gerekirse tabii ki mesela Kyoto'lu iki insan birbiriyle konuştuğu zaman biri, atıyorum ben mesela komşumla karşılaştım. Ben de Kyoto'luyum, o da Kyoto'lu. Tamam mı? Komşumla yolda karşılaştım ve sohbet ettik. Ama şimdi yani karşıdaki insan da 20 dakika oldu car car konuşuyor mesela, tabiri caizse. Ve ben bu durumda ne yaparım? Normal şartlarda derim ki ya benim işim var, gitmem lazım, sonra konuşalım derim, değil mi? Ama öyle olmuyor. Kyoto'lular mesela genelde insanlar saat kullanıyor tabii ki. Aa diyor, saatin yeni mi? Çok güzelmiş. Bakın bu aslında yerleşmiş bir kültür olduğu için bu söylemin, ay hani biz olsak ne deriz, ya da normal bir Japon diyelim Kyoto'lu olmayan, ay teşekkür ederim ya, evet yeni aldım vesaire, yine devam ederiz konuşmaya. Ama bu demek ki yani çok konuştun, benim de işim var yani, gitmem lazım gibi bir anlama geliyor. Mesela böyle bir şey var. Bir başka bir şey mesela, Diyelim ki komşunun kızı böyle yeni piyano öğrenmiş diyelim mesela. Ve böyle hani olur, bizde de vardır böyle komşularda. Ay flüt çalar, piyano falan, artık gece uyuyamayız yani. Bir de o kadar bet çalıyordur ki. Mesela böyle bir durumda komşuyla karşılaştığınızda, ay kızınız gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Yani yeni öğrenmiş herhalde, çok güzel çalıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu demek ki çok gürültü yaptınız, gerçekten gece uyuyamadık, lütfen şuna bir ara verin anlamına geliyor. Ya da başka bir örnek, mesela parkta böyle ortalığı dağıtan, karıştıran, böyle işte kumları falan havada saçan bir çocuk varsa, bir başka anne, ebeveyn der ki, ay çocuk ne enerjik maşallah mesela. Yani bu da demek oluyor ki, ya çok yaramaz, birazcık hani çocuğunuza sahip çıkın demek gelir. Ben bir tane benzeyen bir şey buldum. Yani belki benzetilebilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama. Mesela bir Kyoto'lu sizi Kyoto'nun evine gittiğinizde, davet aldığınızda, o kadar şanslıysanız diyelim. Evine gittiğinizde mesela oturduk, işte saat geldi, ona geldi filan. Bazen bizde de oluyor, misafir gitmek bilmez filan. Bu tür durumlarda ne yapıyor Kyoto'lular? Diyor ki, aa şey ya, çay içmez miydiniz? Yani hani yemeğinizi yediniz, şeyinizi içtiniz, çay koyalım mı yani daha fazla? Hani bizde şey vardır ya, ya karpuz da keselim mi gibisine bir muhabbet vardır ya, onun gibi belki biraz benzetilebilir. Bu da demek oluyor ki yani artık kalkın gidin, defolun gidin yani demek oluyor tabiri caizse. Yani bu tür böyle çok değişik kurallar var, çok değişik diyelim. Söylem şekilleri var. Bu benim çok ilgincime gitmişti. Sizle paylaşmak istedim. Bunun dışında tabii ki Kyoto çok sıcak bir yer. Gerçekten, hatta yani eskiler yazmış ki, eski Japon tarihçileri, yani bu kadar akılsız ve saçma bir yere aslında başkent yapmak kadar büyük bir ahmaklık olamaz. Neden derseniz, Kyoto böyle bir çanak gibi, aslında denize kıyısı olmayan bir yer ama içerisinden birçok nehir geçiyor. Biwako gölü var Kyoto'nun kuzey doğusunda. Biwako gölü var, Japonya'nın en büyük gölü. Burası merkez diyelim, rezervuarı ve buradan işte ta Osaka'ya kadar uzanan bir büyük nehir var ve bu Kamo Nehri dediğimiz bir nehir var ve işte bu nehirde tabii kollar ayrılıyor farklı kollara ve bu aslında şehri besliyor. Ve Osaka tabii ki liman kenti ve Shinkansen deneyelim de ona yakın bir hızda bir trenle ve birçok farklı tren var, işte bütçenize göre, hızlara göre değişiyor. Onunla 25 dakikada Osaka'ya gidebiliyorsunuz Kyoto merkezden. Ve bu iki şehir aslında birbirlerini her zaman ne diyelim, Osaka Kyoto'nun hinterland'ı olmuş. Kyoto'da aslında bir çeşit ne diyelim, özellikle aristokrat ailelerin yaşadığı bir yer olmuş başkent olduğu için. Ve ne diyordum, tekrardan şeye gelirsem, coğrafyaya. Bu Osaka tabii ki hinterland olduğu için buradan düzlükten gelen nem, çanak gibi olan Kyoto, dağlarla çevrili Kyoto'da o nem özellikle yaz aylarında böyle çöküyor. Ve o kadar büyük bir nem oluyor ki, ve işte bu özellikle dağlardan gelen, hani biz öğrenmişizdir ya coğrafyadan, bu işte fön rüzgarlarıyla birlikte, bu yani şey diyorlar tabii ki Japonya için, Japonya diyorum, Kyoto için Japonya'nın saunası yani hamamı, ve gerçekten öyle yani, dayanılmaz bir sıcaklık ve nem var ve değişik, yani çok değişik bir nem böyle, hani daha önce belki yani şey yapılmamış, deneyimlenmemiş bir nem var. O yüzden bu durum tabii ki birazcık zorluyor. Kışında tam tersi çok soğuk, ayaz diyebileceğimiz, çok nadiren kar yağıyor. Bu yıl yağdı, ben hani onu gözlemledim, şanslıyım çünkü ben gerçekten karı çok severim. O çok güzeldi tabii, tapınaklar ve o kar görüntüsü muhteşemdi. Yani Kyoto'ya geldiğiniz zaman isteyen tabii ki gelmek isteyenler turistik olarak geldiklerinde eğer ben de müsait olursam görüşmek isterim gelen arkadaşlarla da. Burası çok güzel bir yer tabii ki. Japonya'nın en büyük aslında turist alan kenti Tokyo diye hani hep bizim imajımızda odur ama en turistik kenti tabii ki Kyoto ve en fazla turistin geldiği yer Kyoto. Bu yüzden bu da biraz aslında şey çünkü çok kalabalık oluyor yollar ve burası küçük bir şehir aslında yani başkent olmuş ama eski yapılar, binalar korunduğu için öyle çok bir Sanjo ya da işte Kawaramachi, Karasuma gibi semtler dışında böyle bir gökdelen vesaire görüntüsü olan bir yer değil. Ama atıyorum 25 dakika uzaklıklık Osaka tam bir ne diyelim New York gibi işte Manhattan gibi bir yer ama Kyoto böyle değil. Bu yüzden tabii ki tavsiye ederim ama bence yazın gelmenizi hiç tavsiye etmem. Özellikle şu an hiç tavsiye etmem. O kadar sıcak, o kadar nem ki yani hele ki böyle önlem falan almıyorsanız böyle çok ne denir dikkatsiz bir insansanız sıcak çarpması bile geçirebilirsiniz. Tabii ki en güzel mevsim Sakura izleme mevsimi olan ilkbahar ama bilet fiyatları yüksek oluyor bildiğim kadarıyla. Ama tabii ki Kyoto denince sadece ilkbahar değil ayrıca Kyoto'nun sonbaharı da çok çok ünlü. Özellikle Koyo dediğimiz bu yapraklar sararıyor ya burada çok farklı ağaç çeşitleri olduğu için sonbaharda çok farklı renk ve tonlarda kırmızıdan sarıdan aslında kahverengine farklı tonlarına kadar bir arada görebileceğiniz o çok güzel bir sonbahar görüntüsü var. Onu da öneriyorum. Sonbaharda da gelebilirsiniz. Ve bu şekilde ileriki podcastlerde ne yaparım o konuda açıkçası bir fikrim yok. Yani eskisi gibi belki felsefe bölümleri çekebilirim. Bunu düşünmem lazım. Belki de Japonya üzerine bir şeyler çekebilirim. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İleriki diyelim ne zaman olacağını bilmiyorum. Podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok çok iyi bakın.